Ayrım 52.
Türkiye bu aşkı konuşuyordu. Davanın tanığı olarak Yassıada'daki duruşmaya soprano Ayhan Aydan çağrıldı. Salona girdiğinde sıcak bakan gözlerini Adnan Menderes'in yüzünde dolaştırdı. Sonra çevik adımlarla tanık kürsüsündeki mikrofona yaklaştı. Beklenmeyen bir ifade verdi. Adnan Menderes'i 1951 yılından beri büyük bir aşkla seviyordu. Tek isteği ondan bir çocuk yapmaktı. Hamile kalmış ancak bebek ölü doğmuştu. Dipnot, Ayhan Aydan bu aşkını Yassıada mahkemeleri dışında hiç konuşmadı. Gazetecilerin tüm tekliflerini reddetti. Bugün 90 yaşına yaklaşan Ayhan Aydan'ı Ankara'daki evinde bu nedenle rahatsız etmek istemedim. Biliyorum ki Ayhan Aydan da tıpkı Mustafa Kemal'in eşi Latife Uşaklıgil gibi, Nazım Hikmet'in eşi Piraye gibi aşkını kimseyle konuşmayacaktı. Diğer tanık doğuma giren Doktor Fahri Atabey de bebeğin boynuna dolanan kordon nedeniyle ölü doğduğunu söyledi. Dipnot, Doktor Fahri Atabey 2 yıl sonra 1963'te Sevin Zorlu Erden Yener çiftinin bebeği Aslan Yener'in doğumunda bulundu. Bebek davası duruşmalarının sürdüğü günlerde Berri Menderes eşine yazdığı mektuplarını hiç aksatmadı. Tek kelimeyle bu ilişkiye ve duruşmaya değinmedi. Ama mektuplardaki kırıklığı Adnan Menderes hissediyordu. 8 kısımda yazdığı mektupta bu durumdan bahsetti. Fakat bir iki mektubunda ifaden kırgın, hasta mısın diye de düşündüm. Bu ifadene çok üzüldüm. Telgraflarının ifadesi teselli oldu. Berri Menderes hemen yanıtı yazdı. Son mektuplarımda ifademin kırık olduğunu yazıyorsun. Bu halinde benim sana kırılmama imkan olur mu? Fakat nihayet ben de et ve kemikten bir insan olduğuma göre ne kadar metin ve sabırlı olmaya gayret etsem üzgün bir anım oluyor elbet. Fakat sen kendini beyhude üzme. Adnan Menderes örtülü ödenek hesabından Ayhan Aydan'a ev aldığı gerekçesiyle mahkum oldu. Ancak bebek davası 7 oturum sürdü, 22 Kasım'da beraatle sonuçlandı. Aynı gün Berri Menderes'e eşiyle görüşme izni çıktı. Haberi avukatları Burhan Apaydın vermişti. Berrin Hanım oğlu Aydın'ı da yanında götürecekti. Bir gün sonra uçakla İstanbul'a gittiler. Uçağın kapısı açılıp indiklerinde etraflarını gazeteciler sardı. Flaşlar ardı ardına patlayınca ana oğul şaşırdılar. Berrin Hanım sorulara yanıt vermek istemedi. Ancak gösterilen ilgi o denli çoktu ki avukatları bile "Lütfen cevap veriniz hanımefendi yoksa bunlar bizi ezecekler" demek zorunda kaldı. İsrarlara rağmen Berri Menderes'in ağzından sadece "Çok heyecanlıyım, çok üzgünüm" sözleri çıktı. O karışıklık içinde Aydın Menderes gözden kayboldu. Daha sonra bulunup getirilmesiyle arabaya binildi. İstikamet Divan Oteli'ydi. Otele vardıklarında tıpkı havaalanında olduğu gibi onları karşılayanlar yine gazetecilerdi. Ardı ardına sorular soruyor ve fotoğraf çekiyorlardı. Odalarına zor çıktılar. Bir gün sonra ana oğlu avukatlarıyla birlikte Yassıada'nın yolunu tuttu. Yassıada'ya vardıklarında önce ada komutanı Tarık Güryay'ın yanına götürüldüler. Hal hatır sorulduktan sonra iki subay arasına Adnan Menderes getirildi. Ana oğul Adnan Menderes'i görünce birbirlerine verdikleri sözü unuttular, gözyaşlarını tutamadılar. Adnan Menderes'in onlara katılması birkaç saniye sürdü. Üçü de birbirlerine sarılmış ağlıyorlardı. Zor toparlandılar. İlk sözleri çok resmiydi. Berrin, "Adnan nasılsın, kilo vermişsin." Adnan, "İyiyim, siz nasılsınız Berrinciğim?" Berrin, "Biz iyiyiz, dışarıda bir sıkıntımız yok." Adnan, "Peki sen Aydın?" Aydın, "İyiyim baba." Adnan, "Annene destek oluyorsun, çok memnun oluyorum." Berrin, "Memleketi özledin mi Adnan?" Adnan, "Hiç bahsetme Berrin'im, nasıl gözümde tutuyor anlatamam. İçimde büyük bir hasret var." 50 dakikalık süre ne kadar çabuk geçmişti. Artık geri dönmeleri gerekiyordu. Sarıldılar. Subaylar Adnan Menderes'i götürürken Berrin Hanım eşine 300 lira verdi. Berrin Menderes İstanbul'a dönmeden önce gazetecilerin haber geçmesi için kurulan Yassıada Postanesi'nden görüşmeyi sağlayan Devlet Başkanı Cemal Gürsel'e teşekkür telgrafı çekti. Sır Dergisi 29 Kasım 1960. Anaoğul gazetecilerden kurtulmak için Yassıada komutanı Yarbay Tarık Güryay'ın özel motoruyla Sirkeci'ye bırakıldılar. Divan Oteli'ne gelen Berri Menderes hemen Ankara'ya dönemedi. Çünkü 25 Kasım'da başlayacak örtülü ödenek davasında tanıktı. Divan Oteli'nde ifadesi için çağrılmayı bekledi. Bu arada ziyaretine Doktor Tevfik Rüştü Aras geldi. Eniştesi Doktor Aras'ın bir sözünü Berrin Hanım ölene kadar unutmayacaktı. "Kızım, tek korkum asmaları. Eğer idam etmezlerse 1-2 yıla kadar çıkar. Dün hep böyle oldu, bugün de benzeri olacağından hiç şaşmam. Hapiste çürümüş politikacı yoktur. Umut edelim asmasınlar. Gerisi inan çok kolay." Doktor Aras'ın dedikleri Yassıada duruşmaları sonunda harfi harfine doğru çıkacaktı. Doktor Aras 27 Mayıs askeri müdahalesinden kısa süre önce Ankara'ya gitmiş, damadı Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'ya gidişatı beğenmiyorum hemen istifa et teklifinde bulunmuş, damadı ise ben fare değilim yanıtını vermişti. Berrin Menderes sanıklık yaptı. Soruların çoğunu haklı olarak bilmiyorum diye yanıtladı. Evin hesap işleriyle hiçbir zaman ilgilenmemişti. Ne genç kızlığında, ne evlendiğinde, ne de başbakan eşi olduğunda. Duruşmalar süresince Berrin Hanım'ın yüreğini acıtan çok olaylar yaşandı. Gazeteler özellikle Adnan Menderes'in aşk hikayelerini manşetlere taşıyordu. Bunlardan biri de yazar Suzan Sözen'in ifadesiydi. Kocam Ferit Sözen o tarihte İstanbul Polis Okulu'nda hocaydı. Gümüşhane'ye tayin edildi. Gitmedik, burada kalmak için çok çalıştık. Menderes'e bu işi yaptırmanın çarelerini aradım. Bir gün Tarabya'da Piliç Osman'la tanıştım. Bize başbakanı çok iyi tanıdığını ve Menderes'e tanıştırabileceğini söyledi. Ertesi gün Menderes telefon ettirdi ve imzalı kitabımı istetti. Kocama sordum, muvaffakat etti. Bu şekilde tanıştık, eve gelmeye başladı. O geleceği vakit kocam hasta dahi olsa evden çıkardı. Pencerede parolamız vardı. Kocam anlardı, dönerdi. Dipnot: Ferit Avni Sözen sonra eşi Suzan Sözen'den boşandı. Mirasını birinci ve üçüncü eşler arasında paylaştırdı. İkinci eşi Suzan Sözen'e hiç pay vermedi. Suzan Sözen 2002'de 79 yaşında vefat etti. Ferit Avni Sözen ise 1996'da öldü. İddia makamı başta sevgililerinin olmak üzere Başbakan Menderes'in tüm masraflarını devletin örtülü ödeneğinden karşıladığını ileri sürüyordu. Örtülü ödenek paraları nerelere gitti? Neydi örtülü ödenek davası? Bütçe yasası başbakanlara devletin gizli amaçları için belli bir parayı harcama yetkisi verir, buna örtülü ödenek denir. Başbakan Menderes'in 10 yıllık hükümeti döneminde örtülü ödeneği kendi kişisel ihtiyaçları ve amaçları için kullandığı iddia ediliyordu. Bu nedenle örtülü ödeneğe Adnaniye deniyordu. Örtülü ödenek davası 13 oturum sürdü ve 2 Şubat 1961'de sonuçlandı. Mahkeme 10 yıllık gizli örtülü ödenek cetvellerini istedi. Başbakan Menderes'in örtülü ödenek hesabından kullandığı tüm harcamalar tek tek kayda geçirilmişti. Bu hesap cetvellerinin tamamını buraya aktarmak isterdim ama bu olanaksız. İlginç bulduklarımı yazacağım. Yıl içinde kişiye birden fazla yapılan ödemelerde de sadece birini yazdım. 1950 İdris Özvatan'a, DP'ye küfreden adama tokat atmaktan mahkum, 30 lira. Hayri Özgir'in ev kirası 125 lira. DP balosu bilet ücreti 225 lira. Üzeyir Avundoğa seçim için 12 bin lira ve benzerleri. 1951 Mehmet Ali Sevü'ye, Nazım Hikmet'in avukatı Samet Ağoğlu'nun emriyle 300 lira. Necip Fazıl Kısaküre'ye 5 bin lira. Şair Ahmet Muhip Dranas'a Samet'in emriyle 2 kez 500 lira. Yazar Orhan Seyfi Orhan'a Refik Koralt'ın emriyle 500 lira. Mehmet'in cezaevinde harcaması için 500 lira. Enis Beyiş Korgüre'nin Miras isimli şiir kitabının matbaa masrafı 1803 lira 40 kuruş. Kazım Nami Duru'ya 150 lira. Ali Naci Karacan'a Adnan Menderes'ten borç olarak 5 bin lira. Mizah gazetesine 8 bin lira ve benzerleri. 1952 Ferit Alnar'a İsviçre seyahati için 3 bin lira. Madam Sami'ye 1000 lira. Osman Kapani'ye 3 bin lira. Tarık Zafer Tunay'a Türkiye'de Siyasal Partiler kitabı için 1530 lira. Yahya Kemal'e Arap devletlerinde tetkik seyahati için 1700 lira. Nadir Nadi Ahmet Emin Yalman ve Ahmet Şükrü Esmer'e Londra seyahatine refakat için 1000'er lira. Beyaz kitap için Hüsnü Yaman'a 11.494 lira 78 kuruş. Sivas DP teşkilatına 8.055 lira. Necip Fazıl Kısaküre'ye 50 bin lira ve benzerleri. 1953 Peyami Safa'ya 10 bin lira, Mükerrem Sarol'a döviz olarak 3 bin lira, Emin Kalafat'a 10 bin lira, Burhan Belge'ye 6 aylık ev kirası 1650 lira, Halil Lütfi Dördüncü'ye gazete patronu 5865 lira, Ferit Alnar'a döviz olarak 2025 lira, Ali Fuat Cebesoy Paşa'ya Milli Mücadele adlı kitabı için 1500 lira, Yusuf Ziya Ortaç'a 15 bin lira, Behzat Bilgin'e 1000 lira, Selim Ragıp Ebenç'e 1000 lira, Bedi Faik ile Şevket Radu'ya 1200 lira, Cemal Kutay'a 400 lira, DP İzmir İl Başkanı Burhan Mater'e 10 bin lira, DP teşkilatları için 7 cip bedeli 67 bin 90 lira, masajcı Kazım Nefes'e 50 lira ve benzerleri. 1954, İsviçre'ye gönderilmek üzere Yüksel Menderes'e 1617 lira, Recep Bilginer'e gazeteci 1000 lira, Ferit Alnar'a 1000 lira, Osman Kapani'ye 500 lira, şoför Hayri'ye arsa taksiti 1212 lira 24 kuruş. Yugoslavya'ya giden gazeteciler için Baki'ye 1000 lira, Kazım Nami Duru'ya 500 lira, Demokrat İzmir gazetesine 21 bin lira, Necip Fazıl Kısaküre'ye 18 bin 500 lira, Berber Fahri'nin kızına nişan masrafı için 100 lira ve benzerleri. 1955, Faliha Bilgin'e Mükerrem Sarol'un boşanmış eşi 3 bin lira, Orhan Apaydın'a 3550 lira, Ferit Alnar'a 500 lira, Cihat Baban'a 2000 lira, İzmir Gazeteciler Derneği'ne 100 lira, Kazım Nami Duru'ya 550 lira, Necip Fazıl Kısaküre'ye 10 bin lira, Maltepe'deki evin döşeme masrafı 4254 lira ve benzerleri. 1956, Aydın ve Berrin Menderes'in Avusturya seyahati için 1500 lira, Emin Kalafat'a 1000 lira, Nihat Erim'e bir halı hediye 2300 lira, Hayati Kalafat'a 10.950 lira, Reşat Nuri Güntekin'e dolar mukabili 3000 lira, Kazım Nami Duru'ya 3000 lira, DP Genel Başkanlığı Odası'nın mobilyası için 12 bin lira, Burhan Belge'ye 6750 lira ve benzerleri. 1957, Burhan Belge'ye 4800 lira, Emin Kalafat'a 5000 lira, Ayhan Aydan'a 539 lira, Neslihan Kısaküre'ye Necip Fazıl'ın eşi 5000 lira, 4 adet kurban bedeli 375 lira, Park Otel'de bahşiş 340 lira, Başbakan Menderes'in evi için stor 500 lira, DP Genel Kurulu hesabına 35 bin lira, Necip Fazıl Kısaküre'ye 5000 lira ve benzerleri. 1958, Mutlu Menderes'e Necdet Aslanlar vasıtasıyla 2,5 ayda yapılan masraf 1305 lira. Emel Zorlu'ya seyahati için 1000 dolar. Aydın Menderes'in birinci mektep taksidi 900 lira. Berrin Menderes'e İsviçre'ye ayakkabı parası 131 lira. Kayınvalidesinin Naciye Evliyazade tedavi masrafı için 2732 lira. Menderes'lerin evi için kömür 521 lira 15 kuruş. Emin Kalafat'a 2885 lira. Cemal Tarlan'a eşiyle seyahati için 12210 lira. Refik Koraltan'a tedavisi için 12.460 lira. Eyüp Sultan'a 2 kurban bedeli 300 lira. DP Ankara İl İdare Kurulu'na 50 bin lira. Türk Ansiklopedisi için 3 bin lira. Mevlana kitabı için 300 lira. Burhan Belge'ye 3 bin lira. Necip Fazıl Kısaküre'ye bir kısmı tevfikleri eliyle 10 bin lira ve benzerleri. 1959, Bülent Nuri Esen'e avukatlık ücreti 2000 lira, İhsan Sabri Çağlayangil'in kızının tahsili için 5000 lira, Ferit Alnar'a döviz 2163 lira 35 kuruş, Hüsrev Gerede'ye 10.000 lira, Madam Sami'ye 1000 lira, Eyüp Sultan'da kesilen kurbanlar 1000 lira, ansiklopedi ve kitaplar için Akay Kitap Evi'ne 2998 lira, Bayan Menderes'e koyun 19 lira, Amerikan Neşriyatı'na 2626 lira, DP'den Zeki Akalan'ın mahkum olduğu para karşılığı DP Kırşehir heyetine 30 bin lira, yazar Yusuf Ziya Ortaç'a 8 bin lira, Peyami Safa'ya 3 bin lira, Mutlu Menderes'e döviz olarak 1270 lira, Yüksel Menderes'e mebus evlerinde alınan dairenin taksidi 2705 lira ve benzerleri. 1960, Hürriyet Partisi'nden geçen 5 kişiye 4 bin lira, Namık Gediğin kızının düğün hediyesi 2400 lira. Melahat Ersu'ya Ortaköy Kooperatifi için 45.400 lira. Nesrin Sipahi'ye 500 lira. İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi için 1000 lira. Aydın Menderes'e okul taksidi 775 lira. Mutlu Menderes'e havale 2270 lira 96 kuruş ve benzerleri. Dipnot. Örtülü ödenek davası duruşmalarında yabancı devletlerin parasal yardımlar yaparak Türk istihbarat birimlerine sızdıkları da ortaya çıktı. İngilizlerden ayda 30 bin lira, Fransızlardan 7 bin, 8 bin lira, İtalyanlardan 4 bin lira alınıyordu. İtalyanlar ile Fransızlar parayı merkeze veriyorlardı. Sınırsız para harcayan Amerikalılar ise doğrudan doğruya memurlara ödeme yapıyordu. Dinleme servislerindeki memurların tamamı Amerikalıların elindeydi. Ayrıntılar için bakınız Bay Pipo, Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Doğan Kitap. Adnan Menderes örtülü ödenek hesabından 4 milyon 877 bin 780 lira 19 kuruşu zimmetine geçirmekten 11 yıl ağır hapse mahkum oldu. Ayrıca zimmetine geçirdiği parayı ödemesine karar verildi. Karar Berrin Menderes ve oğullarının yaşamlarını daha da güçleştirdi. Devlet parasının peşine düşmüştü ve Menderes'in tüm gelirlerine bu kez daha ağır koşullarda el koymuştu. Berrin Menderes sadece Ziraat Bankası'ndan gelirlerine karşılık 2000 lira alabilecekti. Menderesler zor günler geçiriyordu. Yüksel Menderes, Belgrad Büyükelçiliği'ndeki görevinden sonra merkeze çekilince, Dışişleri Bakanlığı'nda Yassı Oda adı verilen etkisiz bir görevde, DP döneminin Hasan Esat Işık, Mahmut Dikerdem, Semih Günver gibi diplomat ağabeyleriyle zaman öldürüyordu. Bu arada Adalet Bakanı Abdullah Pulat Gözübüyük, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun ekonomik işler yardımcıları olan Hasan Esat Işık, Semih Günver ve Oğuz Gökmen'in tutuklanmalarını istedi. Ne ilginçtir, Zorlu'nun ekibinden Selim Sarper Dışişleri Bakanlığı'nı yürütürken diğerleri tutuklanıp Yassıada'ya götürülmek isteniyordu. Ancak bu istek dışişleri duvarını aşamadı. Dışişleri Bakanlığı döneminde Fatih Rüştü Zorlu'nun özel kalem müdürlüğünü yapan Evliyazadelerin bir diğer damadı Ziya Tepedelen de ifadesi alınan diplomatlardandı. Zorlu'nun dış görevlerdeki arkadaşları da tek tek hesap verdiler. Örneğin Bonn Büyükelçisi Settar İksel, Belgrad Büyükelçisi Şadi Kavur gibi isimlerin görev yerlerine özel ekipler gönderildi ve elçilik hesapları iyice incelendi. Hemen her gün soruşturma, dava, duruşma gibi sohbetler Yüksel Menderes'i boğuyordu. O da annesinin yakınmalarını aldırmadan sık sık sevgilisi Yıldız Hanım'ın yanına İstanbul'a gidiyordu. Yüksel Menderes İstanbul'da bir gece kulübünde sahneye çıkan Yıldız Hanım'a aşıktı. İlişkileri 3 yıldır sürüyordu. Aile bu birlikteliğe karşı çıktığı için Yüksel Menderes'i yurt dışına göreve göndermişlerdi. Ama bu tayin bile ilişkiyi bitirememişti. Menderes'lerin ortanca oğlu Mutlu Menderes, askeri müdahalenin ilk aylarında dayısı Samim Yemişçibaşı'nın katkılarıyla İsviçre'deki öğrenimini sürdürüyordu. Dayısı emekli olunca ve aile ekonomik yönden zayıflayınca Ankara'ya Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kayıt yaptırmıştı. Berrin Hanım'ın 2000 lirayla geçinmesi zordu. Ablası Güzin'in maddi ve manevi yardımlarıyla ayakta duruyordu. Eniştesi Hamdi Dülger eşinin gençlik arkadaşı olmakla kalmayıp Adnan Menderes'in baba tarafı Katipzadelerden kalan Bostancı'daki toprakların ekim işlerini de üzerine almıştı. Hamdi Dülger ile Adnan Menderes kardeş gibiydiler. Başbakan Menderes İzmir'e gittiğinde mutlaka enişte dediği Hamdi Dülgerlerin evinde misafir kalıyordu. Kaç kez teklif etmişti eniştesine milletvekili olmasını. Ancak Hamdi Dülger eşiyle dünyayı gezmeyi seviyordu. Sırf bu nedenle çocuk bile yapmamışlardı. Devlet Menderes'lerin Bostancı'daki gelirlerine de el koymuştu. Ancak Hamdi Dülger baldızını mahcup etmemek için bu paraları bankalara koymamıştım diyerek sürekli el altından maddi yardımda bulunuyordu. Hamdi Dülger ortalıkta pek gözükmediğinden bu destekler basının dikkatinden kaçıyordu. Ancak Adnan Menderes'in dayısının torunu DP milletvekili Sadık Gizli yaylım ateşinden nasibini alıyordu. Jokey kulübü hikayeleri yazılıyordu. Jokey kulübü sabık iktidarın şımarık çocuklarından Sadık Gizli'ye oyuncak kabiliğinden verilmiş ve yüz binlerce lirası at neslini islahtan ziyade DP neslini islah için kullanılmıştır. Sadık Giz ayrıca Adnan Menderes'in yeğenlerinden Ahmet Evliyazade ile Cuma Ovası yoluna meydana getirdiği harada yine hususi dövizlerle meydana getirdiği atları kulübe satarak milyonların üstünde şahsi kârlar temin etmiştir. Kim Dergisi 27 Eylül 1960. 12 Ocak 1961'de askeri yönetim siyasal partilerin faaliyetlerini serbest bıraktı. Fakat DP kapatıldığı için tekrar siyaset yapamayacaktı. DP kadroları politika yapamayacaklardı ama bu kez çocukları siyaset kulvarının yine önünde yer alacaklardı. İlk siyasal partiyi Türkiye'nin en kısa dönem 2 ay Genelkurmay Başkanlığı'nı yapan emekli Orgeneral Ragıp Gümüşbala Adalet Partisi adıyla kurdu. Partinin amblemi siyasal çizgisini belli ediyordu. Demir Kırat. Demokrat Parti 1946 yılında kurulduğunda halk demokrat sözcüğünü telaffuz edemiyor, Demir Kırat diyordu. Adalet Partisi bu nedenle simge olarak Demir Kırat amblemini tercih etmişti. AP Demokrat Parti'nin mirasına sahip çıkıyordu. Ancak başka mirasçılar da yok değildi. AP'den iki gün sonra 13 Şubat 1961'de Ekrem Alican'ın genel başkanlığında Yeni Türkiye Partisi kuruldu. Dipnot 1960'lı yılların siyasetine ağırlığını koyan Ekrem Alican, kökeni 1873 Selanik Şemsi Efendi Mektebi olan Şişli Terakki Mektebi'nden 1934 yılında mezun oldu. Oğlu Yusuf Alican da aynı okuldan 1975'te mezun oldu. Ekrem Alican, CHP döneminin önemli maliye bürokratlarından biriydi. Sonra DP milletvekili oldu. Partiden ayrıldığı için Yassıada'ya gitmekten kurtuldu. Üstelik ödül bile aldı. 27 Mayıs kabinesinin maliye bakanı oldu. Şimdi de askerlerin güvenini kazanmış eski bir DP'li olarak parti kurmuştu. Başlangıçta Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti gibi isimler konulması düşünülen partiye, 1960 sonrası demokrat kelimesinin parti ismi olarak kullanılmasının yasaklanması üzerine Yeni Türkiye Partisi adını koydular. YTP'de İrfan Aksu, Hasan Kangal, 27 Mayıs Kabinesi'nin Çalışma Bakanı Profesör Cahit Talas, DP döneminin en muhalif öğretim üyesi Profesör Aydın Yalçın, Hikmet Belbez, DP eski milletvekili Mehmet Raif Aybar, emekli General Sırrı Öktem, Doktor Esat Eğilmez de kurucular arasındaydı. Partide ayrıca CHP'nin İstanbul Valisi Mazhar Osman'ın asistanı Fahrettin Kerim Gökay, bir sonraki darbede 12 Mart 1971, sosyalist olduğu iddiasıyla cezaevine atılacak Emil Galip Sandalcı, Yusuf Azizoğlu, Ali Tigrel'in babası İhsan Tigrel, Doğu Perinçek'in babası Sadık Perinçek, Samet Ağaoğlu'nun kardeşi Nermin Taşenberger gibi isimler vardı. Dipnot Samet Ağaoğlu'nun eşi Tektaş Ağaoğlu, Türkiye Sosyalist Hareketi'nin önemli isimlerinden biriydi. Tektaş Ağaoğlu, kardeşi Mustafa Kemal Ağaoğlu ile birlikte Ağaoğlu Yayın Evi'ni kurdu. Birçok Marksist klasiği Türkçe'ye kazandırdı. Bu yayınları nedeniyle 1971 ve 1975 yıllarında iki kez cezaevine girdi. Yani dede Ahmet Ağaoğlu Bekir Ağa Bölüğü ve Malta'da, baba Samet Ağaoğlu Yassıada'da, oğul Tektaş Ağaoğlu ise Ankara ve İstanbul'da cezaevlerini yakından tanıdı. Diğer yanda da AP'de DP'nin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in işi Melahat Gedik ile Çalışma, Ticaret ve İmar İskan Bakanlıklarında bulunmuş Hayrettin Ekmen'in kardeşi Nizamettin Erkmen'i listesine almıştı. Ama en büyük transferi YTP yapacaktı. Berrin Hanım'ın istememesine rağmen Yüksel Menderes dış işlerindeki görevinden istifa ederek Yeni Türkiye Partisi'ne katıldı. Döneme ilişkin kitaplarda Ekrem Alican'ın mektup yazıp Yüksel Menderes'i partisine davet ettiği yazılmaktadır. O tarihlerde Yüksel Menderes'in yakınındaki isim kuzeni Doktor Tanju Akmanlar'dı. DP milletvekili Kenan Akmanlar'ın oğlu. İkimiz sabahlara kadar sohbet ederdik. Bu sohbetleri yürüyerek yapardık. Yüksel de tıpkı babası gibi yürüyüş yapmayı çok severdi. Neden babalarımızın Yassıada'da olduklarını analiz etmeye çalışır, nerede hata yaptıklarını filan konuşurduk. O dönemde Yeni Türkiye Partisi'nden teklif geldi. Ama bu teklif gel partiye katıl şeklinde değildi. Gel başımıza geç şeklindeydi. Yani Yüksel'i oyuna getirdiler. Büyük dayımın idam edilmesinin ardından o da zaten partiden ayrıldı. Tıpkı çok partili hayata geçiş yılı olan 1946'da olduğu gibi 1961'de de arka arkaya partiler kuruldu. Cumhuriyetçi Meslek İslah Partisi, Çalışma Partisi, Memleket Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi, Muhtedil Liberal Parti. O günlerde Yassıada'dan gelen acı haber bile siyasetin hızını kesmedi. 17 Şubat'ta Yassıada'da sanıklardan DP'li Bakan Lütfi Kırdar kalbinin durması sonucu vefat etti. Dipnot: Kerkük doğumlu Lütfi Kırdar'ın yeğeni kız kardeşinin oğlu İhsan Doğramacı'dır. Diğer yeğeni kardeşinin çocuğu Nemir Kırdar, New York'taki ünlü Saks Fifth Avenue mağazasının sahibidir. Boss, Tiffany gibi dünya markalarını satın alıp şirketleri büyüttükten sonra satmasıyla tanınır. Kemal Derviş, Recep Tayyip Erdoğan gibi isimleri Amerikan iş dünyasına tanıtan kişidir. Kardeşi Nezir Kırdar, Eisenhower Vakfı'nın başkanlığını yapmıştır. Profesör Doktor Muvaffak Akman, Yaşantımda Hacettepe ve Sonrası Bir Emekli Rektörün Anıları adlı kitabında, hocası 1915 Erbil doğumlu İhsan Doğramacı'nın ana dili gibi İbranice bildiğini yazmaktadır. 1995 sayfa 193-194.